Ayrım 8, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, Sayfa 81. Halil Çavuş'un kafasının yarısı yerinde yoktu. Evet, o yiğit vatan evladı geride bir sürü yetim bırakarak öz memleketi Tarsus'tan günlerce uzaktaki Gazze topraklarında vatan bellediğimiz bu Arap çöllerinde ruhunu al bayrak için, vatan için, din için teslim etmişti. Ellerimin arasında şehit düşen bu kahraman vatan evladı için ne yazık ki elimden bir şey gelmemişti. Yapabileceğim tek şeyi yaptım ve onun o mübarek cesedini Mark 1'in önünden çekerek bir duvar yıkıntısının arkasına kadar sürükledim. Tam Halil Çavuş'un cesedini yerleştirmiştim ki omuzuma bir dipçik darbesi aldım. Ne olduğunu anlayamadan suratıma bir yumruk yedim. Yere düştüğümde gördüğüm ise tüfeğini bana doğrultmuş ve tetiğe basmak üzere olan sapsarı ve iri yarı bir İngiliz neferiydi. O anda kendimi topladım ve İngiliz'in ayaklarına bir süpürge gibi tekme atarak dengesini bozdum. Tüfeği ateş alsa da isabet etmemiş ama hedefini şaşıran mermisi Halil Çavuş'un zaten parçalanmış olan kafasına isabet ederek kafasını iyice dağıtmıştı. O manzarayı da görünce öfkeyle İngiliz'e saldırdım. Lakin tam bir insan azmanı olan ve ağzı Beyoğlu meyhanelerinden tanıdığım bira kokusu kokan bu yaratık boğazımı ellerinin arasına aldı. Nefessiz kalıyordum ki dizimle karnına vurdum. Birkaç darbeden sonra ancak yağ tulumu karnında acı hissetmiş olacaktı ki elleri gevşedi ve beni itti. O anda elimi belime attım, tam tabancamı alacakken üzerime çullandı. Yerde boğuşmaya başladık. Bu arada Mark 1'in iyice yaklaştığını görüyordum. Elime bir taş geçirdim, küçük bir taştı. Bu taşla kafasına vurdum, taş parçalandı ama kafasında bir yara açıldı. İyice öfkelenen bu insan azmanı boğazıma tırnaklarını geçirdi. Boğazım kanamaya başladı. Nefes alamıyordum. O anda arkamda bir acı hissettim. Kasaturam sırtıma batıyordu. Son bir gayretle İngiliz'in gözlerine kadar ellerimi getirebildim. Bir tanesini baş parmağımla sıkınca ellerin de gevşetti. Dizimle apış arasına bir darbe vurdum. Hemen elimi sırtıma batan kasaturama attım ve alır almaz kabzasını sıkıca kavrayarak İngiliz'in bacağına sapladım. İngiliz böğürmeye başladı ve bacağını tuttu. Bunu fırsat bilip tabancamı çektim ve tek mermiyle adeta Halil Çavuş'un intikamını alırcasına kafasından vurdum. Alnından aşağı süzülen kanlarla harp bu insan azmanı içinde sona ermişti. Kim bilir o da geride kimleri bırakarak İngiliz tacının çıkarları uğruna bu Arap çöllerinde can vermişti. Haydi diyordum, biz buraları vatan bellemiştik. Selahaddin Eyyubi'den beri de buralardaydık. Size ne oluyordu? Kudüs'ten başka bir davanız olabilir miydi? Onu bile ne kadar sahiplenebilirdiniz? Canımı kurtarmış ve bir İngiliz'i de ahirete yollamıştım. O İngiliz için savaş bitse de benim için devam ediyordu. Evet, yaşamak için, kazanmak için, onurumuz için savaşımız devam ediyordu. Tabancamı ve kasaturamı elime alıp yıkık duvarın arkasından çıktığımda Mark 1'in ara ara horultu çıkardığını ama hareket edemediğini gördüm. Artık paletleri dönemiyordu. Çünkü kahraman topçularımız gerçekten kahramanca bir iş yapmışlar ve Mark 1'in palet millerini parçalamışlardı. Bu arada ardı arda birkaç tane daha top patlaması ile Mark 1'in işinin bitişine şahit oldum. Evet, bu ürkütücü alet sonunda devre dışı kalmıştı. Bu arada ürkekçe de olsa ileri doğru çıkan askerlerimizi görüyordum. Ben de askerlerimi toparlamaya başladım. Neredeyse birliğim bozguna uğrayacak ve dağılacaktı ama Cenab-ı Allah'ın izniyle tekrar onları toparlayabildim. Ardı arkası kesilmeyen tüfek ve top sesleri arasında hücumumuz başladı. Tekrar boğaz boğaza, gırtlak gırtlağa acımasız bir savaş başlamıştı. Bu harbin neticesinde ya biz bitecektik ya da İngilizler. Bu harp ilkinden de acımasızdı. Ortalık adeta insan mezbahasına dönmüştü. Her taraf Türk ve İngiliz askerlerinin cesetleriyle doluydu. Adım adım İngilizlerin sayılarının azaldığına, Türk askerlerinin de harp meydanında çoğunluğu ele geçirdiğine şahit oluyordum. Nihayetinde harp sona erdi. İlk muharebede olduğu gibi genişçe bir alana yayılmış vaziyette yüzlerce hatta binlerce ölü vardı. Birçok yerden dumanlar tütüyordu. Hala genzimizi yakan barut kokuları varlığını hissettiriyordu. Sıhhiyeler bir yandan yaralılara yardıma çalışırken bir yandan da ölü bedenleri taşıyordu. Bir grup asker de ister bizim şehitlerimiz, ister İngiliz askeri olsun tüm ölüleri gömmek için çukurlar kazıyordu. Bu arada subaylarımız durum tahlili yapmak için muharebe sahasını geziyorlardı. Onlar gezerken ben de tütün sarıp bir duvara yaslandım ve etrafı seyre başladım. Bu arada yaralıların yürek dağlayan inlemeleriyle sıhhiye çadırından gelen anestezisiz ameliyatların muhatabı olan askerlerin çığlıklarını da dinliyordum. Kimisi sıhhatine kavuşan, kimisi bir azasını kaybederek yaşamaya devam eden ve belki de ölmeyi tercih edebilecek olan ve kimisi de her şeye rağmen kurtarılamayan askerlerin ölmeden önceki feryatları artık sessizliğe bürünen Gazze'de tüm sessizliği yırtarak orada bulunan herkesin kulaklarından beyinlerinin en mahrem yerlerine kadar giriyordu. Muayyen bir vakitten sonra da o acıklı inlemeler veya bağırmalar kesiliyordu. Zira ebediyete intikal etmiş oluyorlardı. Tıpkı ilk muharebede olduğu gibi gömdüğümüz cesetlerin ve kıldığımız cenaze namazlarının haddi hesabı yoktu. Tütün tabakamı elime alıp muharebe sahasını gezmeye çıktım. Bizi duman eden Mark 1'in enkazına yaklaştım. Gözle görünür mesafede iki tane daha Mark 1 enkazı görüyordum. Bu enkazlar bizim topçumuzun eseriydi. Bu da gösteriyordu ki bu aletlerin zırhlarında, paletlerinde veya diğer bölümlerinde zayıf yönler vardı. Bundan sonra bunlarla daha da karşılaşacağımızı düşünüyordum. Mark 1'in enkazını iyiden iyiye incelerken arkamda bir gölge belirdi. Elimde sarma sigaram olduğu halde geri döndüm ve elinde kamçısıyla kumandanım kol ağası Rüstem'i gördüm.
Nasıl bir alet bu böyle mühendis efendi? İzah et bize. Biz böylesi bir aleti ilk kez canlı olarak görüyoruz. Şimdiye kadar bildiğimiz ve duyduğumuz hep nazari şeylerdi. Son ve muharebesinde İngilizler bu aleti ilk kez Batı cephesinde Almanlara karşı kullandı. 100 kadar tankı Almanlar Somme Muharebesi'nde tahrip etti. Müttefiklerimiz burada çok büyük insan kaybı yaşadı mühendis bey. Zira orası İngiliz General Douglas Haig'in daha fazla Alman öldürmek üzerine anlayışından yola çıkılarak inşa edilmiş harp stratejisi üzerine bir harp sahası olarak Almanların Tannenberg'de elde ettikleri zaferin acısını çıkarmanın peşindeydiler. Ruslar Galiçya cephesine neredeyse milyonlarca asker yığdılar. Zaten Rusya'nın askerden başkaca bir gücü yoktur. Dengeler böylece bozuldu. Lakin Somme'de adına tank denilen bu silah Almanları mahvetti. Doğrusu bizim işimizi de çok zora soktu. Kaçınılmaz bir şekilde onunla karşılaşacağımızı biliyorduk. Kader burada karşımıza çıkardı. İngiliz Kara Kuvvetleri'nin ona verdiği ilk isim Kara Kuvvetleri gemisiydi. Lakin dikkat dağıtmak için su tankı dediler, sonra da kısaca tank dediler.
Adı Mark 1 kumandanım, paletle hareket eden, Daimler benzinli motor ile çalışan ve makinalı tüfekle taşıyan bir silahtır. Paletlerinin olduğu bölgede yer alan orta menzilli toplarıyla ateş eder. Zırh kalınlığı hesaplamaların beni yanıltmıyorsa 10 milim kadar.
Epey şey biliyorsun mühendis efendi.
Epey şeyi hatırladım kumandanım. Çanakkale dönüşünde birkaç mecmuada ve birkaç ceride'de onunla ilgili okuduklarım vardı. Lakin insan görmeden ne olduğunu anlayamıyor. Bu aletlerin arkasından da bir top çektiklerini okumuştum. Gerçi çölde bu kadarı da yeterli. Zırhı ise piyade neferini etkisiz kılacak kadar kalın.
Mesele şu ki mühendis efendi, bizde bu silahtan yok. Hatta müttefikimiz Almanlarda da yok. Hatta düşmanımız Fransızlar ve Ruslarda da yok. Bu silah yalnızca İngilizlerde var. Müttefikimiz Almanlar daha ziyade tankları durduracak silahları yapmakla meşguller. Somme'de bu işi bayağıca başardılar.
Mesele bu silaha sahip olup olmadığımız değildir kumandanım. Tabii ki o da meseledir ama asıl mesele bizim o tankı yapma iradesini dahi ortaya koyamayacak kadar yeterli olamayışımızdır. Fransızların tank yapması bence an meselesidir. Almanların tank karşıtı silahlar yapma gayretinden söz ettiniz. Bu da takdire şayandır. Lakin o teknik bilgi var ki yapabiliyorlar. Biz ise ancak elimizdeki toplarla bir şeyler yapabiliyoruz. O toplar da bizim tekniğimizin ürünü değildir.
Yine de İngilizleri bir kez daha yendik. Bu da insanı rahatlatıyor.
Sanırım siz de benimle aynı düşüncedesinizdir.
Neymiş o düşünceniz?
Geleceğinden emin olamamanın verdiği kaygı ile elde edilen bu zaferlerin yine geleceğinden emin olamamak diyelim.
Öyle diyelim mülazım efendi, aynen öyle. Ben de zaferlerimizin geleceğinden emin değilim. Zira tüm başarılarımız Allah'ın inayetiyle askerlerimizin kahramanlıklarının ürünüdür. Çünkü harpte kullandığımız silahlar ne yazık ki kendi imalatımız değildir. O halde silah ve mühimmat kaynağımız kesilirse bu zaferlerin de sonu gelir. Bu yüzden ben de zaferlerin geleceğinden emin değilim. İmalat-ı harbiye tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak efsafta değil.
Üretemeyen insan ve üretemeyen ülke ne yazık ki muhtaç konumda oluyor. Biz bu harbe başlarken bu gerçeği biliyorduk. Aslında dışında kalmalıydık diyorum kumandanım, yanılıyor muyum?
Yanılmıyorsun ama hem tehlikeli konuşuyorsun hem de derinliksiz konuşuyorsun. Tehlikeli konuşuyorsun çünkü içinde bulunduğumuz harbi sorgulamak seni divan-ı harbe kadar götürebilir. Derinliksiz konuşuyorsun çünkü neden bu harbin içinde olduğumuzu unutuyorsun. Harp demek aslında eski siyasetin de diplomasinin de bitimi ve yeni siyasetin yeni diplomasinin başlaması demektir. Her ikisini de perde gerisinden idare edene ise iktisat diyoruz. Biz bu harbe girerken demiyorum mülazım efendi, biz sürüklenirken diyorum. Zayıflığımızı pekala biliyorduk. Unutma ki Yunanistan'ın bir zırhlısına yenildik ve Selanik'i teslim ettik de İngiltere'den parasını peşin verdiğimiz iki tane dreadnought'u alamadık.
Alamadık. Alamadığımızın nedenleri belli değil mi? Saflarımızı belli etmiştik. Bu durumda İngiltere yaptığında haksız mıydı?
Askeri politik açısından bakarsak haklıydılar. Ayrıca bu gemilerin paralarını ödemekte çektiğimiz güçlüğü onlar da biliyordu. Bu durum milli duruşumuz ve devletimize milletimizin verdiği desteği göstermesi açısından muhakkak ki çok önemliydi. Lakin hazinece bu denli zayıf ve çaresizken İngilizler bizim kendilerine güçlük çıkaramayacağımızı zaten biliyorlardı.
Ayrıca bu savaşın öncesinde sürekli olarak...
Evet, müttefik arıyorduk. Zaten başkalarının ileri harp teknolojileriyle harbe girecektik değil mi mühendis efendi?
Evet, öyle diyecektim. Kumandanım, müsaadenizle bir şey sormak istiyorum.
Sor bakalım.
Bana bazen mülazım, bazen de mühendis efendi diyorsunuz. Neden?
Basit. Askeri konularda mülazımsınız lakin teknik konularda mühendis.
Sınıflandırılmış bir bakış açısı bu.
Yanlış mı?
Değil, lakin ezber bozucu.
Herkes yerini bilmeli değil mi? Bizim sınıfları daha belirgin ve sınıfların arasındaki geçişkenliği aza indirecek, daha planlı ve herkesin işine odaklandığı bir toplum yapısına ihtiyacımız yok mu?
Hindistan'daki kast sistemi gibi mi?
Hayır, orada geçişkenlik imkansızdır. Ben en aza indirilmiş ancak imkanı ortadan kalkmamış bir geçişkenlikten söz ediyorum. Böylece toplumun sınıflarının ve fertlerinin işlerine odaklanmasından ve en yüksek seviyede verim elde etmesinden söz ediyorum.
Askerce bir bakış açısı.
Mühendis efendi, yanlış mı düşünüyorum?
Doğru düşünüyorsunuz. Lakin sivil hayatın kaldırılabilirliğini hesaplamak lazım. Şayet toplum kaldıramazsa işe yaramayan ölü bir sistem olur. Yani üretilenin halkta karşılığı olmalı.
Peki ya bunu halk kaldıramazsa?
O zaman anlamı olmaz.
Lüzumu üzerinde hemfikiriz değil mi?
Evet.
O zaman bu doğrultuda toplumu hazırlamak lazım.
Nasıl?
Yöneterek, anlatmak lazım. İhtisaslaşmanın önemini ve herkesin işini yapmasının gerekliliğini. Bilim böyle der, inancımız da böyle der. Şimdi mühendis efendi, güç bela durdurabildiğimiz şu İngiliz silahı, yani tank, bir tür ihtisaslaşmanın ürünü değil mi? Yani bizim ihmal ettiğimiz asıl alanın başarısı değil mi? Olmadığını söylediğiniz asıl irade, ihtisaslaşmanın ve güçlü toplum sınıflarının olmayışı değil mi? Yani herkesin her şey olmasının ve aslında hiçbir şey olmasının sonucu değil mi? Bizim ülkemiz kalabalık ama güçlü olmayan bir tarım toplumu ile kısmen yabancılaşmış bir tüccarlar sınıfının gücünden ibaret değil mi? Bu denli kalabalık ve tek düze olmaktansa çeşitli fakat yeri belli sınıflara ihtiyacımız yok muydu? Bilhassa bizim sanayi sınıfına ihtiyacımız yok mu? Sermaye sınıfına, akademisyen sınıfına?
Bunları nasıl elde edeceğiz?
Planlamayla.
Dedim ya, askerce bakış açısı. Lakin doğru da, bir mühendis olarak planlamanın ehemmiyetini en iyi herhalde ben bilirim. Lakin bu sınıfların varlığı ve hayatiyeti hür olmalarına bağlıdır. Hareket alanları hür olmalıdır. Avrupa bunu başarmıştı. Bu da verilmekle olmaz.
Ya nasıl olur?
Pazarlıkla olur. Öyle ticari pazarlıkla da olmaz. Ne dersek diyelim, çatışmayla olur.
Çatışmadan kastım şiddet değildir. Şiddet varsa aslında bitiş var demektir. Zira iki taraftan biri nihayetinde bitecektir. Çatışmadan kastım tüm kesimler açık açık istediklerini ve tüm kesimler de açık açık verebileceklerini ortaya koyar. Tabii ortamda pazarlıklar yaşanır. Siyasi pazarlıklar, ticari pazarlıklar velhasıl aslında zihin yollu pazarlıklar. Neticede orta yere gelinir. Bu işin temel şartı dürüst, açık ve haddini bilerek olmasıdır. İngilizler kadar pazarlık yapanları az buluruz değil mi kumandanım? Ta ki 800 yıldır asillerle kral arasında bitmeyen bir pazarlık vardır. İşte o pazarlığın sonucunda karşımızda adına tank denilen bu alet durur. Çünkü bu pazarlıklar neticesinde sınıflar sınırlarını, sorumluluklarını, hürriyetlerini belirginleştirmişlerdir.
İnançtan söz etmiştik ya kumandanım. İşi ehline verin diyen bir dinimiz var. Burasını önemseriz de pazarlık edin, pazarlık benim sünnetimdir diyen peygamber öğüdünü neden yalnızca ticaret için anlarız? Bence pazarlık süreci her zaman sesli de olmaz. Pazarlık süreci denilen şey sonucunda varılanla, bu ister mutabakat ile olsun ister mutabakatsız ve isterse anlaşmazlıkla sonuçlansın. Neticede tarafların zihinlerinde ikna olmasıdır.
Katılıyorum mühendis efendi. Umarım bu harbin kazanan tarafında yer alırız. Şimdi biz senin bu yorumuna göre devletler arası bir pazarlığın içinde miyiz?
Aynen öyleyiz. Lakin kanlı bir pazarlığın ve hem bugün hem de neticesi ne olursa olsun ceberrut olacak bir pazarlığın içindeyiz. Kazanırsak da bence pazarlık unsurumuz daha ziyade yaşamak için istediklerimiz olacaktır. Kaybedersek de aynı şey için isteklerde bulunacağız. Oysa Almanya ve Avusturya iştahları için isteyecekler. Çünkü imkanlarımız daha fazlasını istemeye bence müsait değil.
Şu halde bize harp sonrasında da işler düşüyor.
Evet, lakin sivil işler. Zira hem asrımız hem de geçmiş de farklı değildi ve gelecek de farklı olmayacak güçlü askeriye, güçlü sivil unsurlarla mümkündür. Bu nedenle az önce sözünü ettiğiniz güçlü sınıfları oluşturma işimiz vardır. Bu harbi ister kazanalım, ister kaybedelim. Bizim rotamız güçlü ve yetkin toplum sınıfları ve o sınıfların içinde güçlü, yetkin ve hür fertler ortaya çıkarmak olmalıdır. Şu an karşımızda duran bu çelik zırhlı silah olan tank işte o anlayışın ürünüydü ve gücüydü. Biz de İngilizler gibi ama Türk ve Müslüman gerçekleriyle böylesi işler yapmalıyız.
Görüyorsun ya mühendis efendi, bir tank ölüsü bize neleri söyletti.
Tek kelimeyle diyelim sebepleri.
Eksiğini tamamlayayım, ödevlerimizi.
Kabul.
Kolağısı Rüstem Bey ile yaptığım bu zihin açıcı sohbetten sonra tank hurdası üzerinde yeniden keşfe koyuldum. Bu alet üzerinde daha bir dikkatli incelemelerde bulundum. Her ne kadar inşaat mühendisi olsam da teknik bir mevzu olması itibariyle dikkatimi bu alete celbetmiştim. Benimle birlikte başta Alman uzmanlar olmak üzere bizim mühendislerimiz de Mark 1'in hurdası üzerinde kafa yordular. Bir takım verileri alıp bunları hem İstanbul'a hem de Berlin'e yolladılar. Gazze'de bundan sonrası için yıkılan yerlerin imarı adına yeniden çalışmalara başlasak da kalıcı bir şeyler yapmadığımızın farkındaydık. Zira Gazze'ye ancak birkaç saatlik mesafede bulunan İngiliz ordularının Kahire'deki ve Mısır'daki varlığı dururken burada barışın uzun süreli olmayacağından hepimiz emindik. İmar çalışmalarında yerli Araplardan da faydalanmaya çalışıyorduk. Lakin kendilerinde bir isteksizlik ve gönülsüzlük göze çarpıyordu. Nedenini öğrenmek istesem de bir türlü öğrenemedim. Arapçam ancak anlaşılabilecek kadar, o da burada öğrendiğim kadarıylaydı. Bu konuda kendime kızıyordum da, devletimizin azımsanamayacak bir nüfusu Arapken ben bu dili öğrenme hususunda hiçbir irade ortaya koymamıştım. Sanırım diğer subaylar da aynı durumdaydı. Bu da demekti ki tebaamızla aramızda bir dil sorunu vardı, onlar da Türkçe bilmediğine göre. Bir zaman sonra Araplardaki bu isteksizliğin nedenini anlamaya başladım. Araplar İngilizlerin varlığına rahatsız olsalar da bizim de bazı uygulamalarımızdan rahatsızdılar. Öyle ki bazen tepki de gösteriyorlardı. Çünkü cephe kumandanımız olan Cemal Paşa yerli Arapların önderlerinden bazılarını Anadolu'ya sürgüne yollamıştı. Muhtemelen Cemal Paşa bunu bir tedbir olarak yapmıştı ama tepki de toplamıştı. Arap aşiretlerinden İngilizlerle işbirliği yapabilecekler vardı. Bir bakıma bu korku ve belki de sahip olunan istihbarat, tehlikeli görünenleri yerleşik yerlerinden göndermeyi gerektiriyordu. Bu sanki Ermenilerin yaşadığını tersinden de olsa Arapların da yaşaması demekti. Ne yazık ki Ermeniler ve Balkan cephesinde Türk nüfusu için düşündüğümü burada da hatırlıyordum. Osmanlı tebaası oradan oraya sürükleniyordu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 91.